bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dikkatli Ariostos. Yannis Ritsos, D Yayın Evi. Türkçe'ye çeviren Herkül Millas. Ses kaydına başlama tarihi 23 Şubat 2004. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Işıl Sırakaya. Gerçeğin ve gerçeküstünün, dinginlik ve karabasanın, olağan ve olağanüstünün, meczup, vizyoner ve bilgenin, kara mizah ve mucizenin, yaşamı, insanı ve olağanı kutsamaya ve yüceltmeye adandığı bu çağımızın ezgiler ezgisi gerçek bir başyapıt. Nesneden ve gündelik yaşamdan insanın özüne, iç dünyasına ve imgelem gücüne giden yolu yürüyüp geçtiğimizi kitabın sonuna doğru anlıyoruz. Bu nedenle alçak gönüllü bir yapıt, Dikkatli Ariostos. Şşt, Ariostos. 14 Ağustos 1983 günü Karlovasi'deki Samos Adası evinde çalışma odasına girer girmez "Sana bir sürprizim var," demiştir Ritsos. "Artık roman yazıyorum. İkisi yayınlandı. Birini de bu yaz bitirdim." Daha önce hiç sözünü etmemişti. 1945 yılının Ocak ayında Ulusal Kurtuluş Ordusu Atina'yı boşaltıp kuzeye çekilirken biçim ve içerik bakımından yepyeni olarak tanımladığı romanını yitirmişti. O günlerin cehennemi içinde geriye dönüp aramasına olanak yoktu. Konuşmalarımızda bu romandan söz ederken her zaman kederlendiğini anımsıyorum. Yitirdiği romanı daha sonra neden tekrar yazmadığını sorduğum zaman, "Aynını yazmam olanaksızdı. Bu yüzden yazmak istemedim," diye yanıtlamıştı gene bir görüşmemizde. Ritsos, kitabın sonunda yer alan yazarın notunda bu olaya, yani yiten romanına değinmediğine göre, Dikkatli Ariostos'un kaynağı bu yitik roman olmamalı. Zaten kendisi de başka bir açıklama yapmadan 1942 yılında yazılıp 1971 yılında tekrar gözden geçirilen eski bir metinden söz ediyor. Şimdi Dikkatli Ariostos'u okuyup bitirdikten sonra yaşadığım baş dönmesi içinde Ritsos'un "artık roman yazıyorum" derken gözlerinden taşan o sevinçli ve mutlu anlamı daha iyi anlıyorum. Belki de ancak şimdi anlıyorum. 1942 yılının açlığın ve yoksulluğun kasıp kavurduğu yenik düşmüş Atina kentinde yazılan bu roman, bir açlık ve yoksulluk kovma ayini niteliğinde. Gündelik olaylar ve nesneler ve bunların olağanüstüye içeren gerçeklikleri karşısında yazarın yalvaç bakışının, beş duyunun özelliklerini yüklenmiş tansıklı bir göze dönüştüğüne tanık oluyoruz. Ritsos'un şiirlerinden tanıdığımız gerçeği daha gerçek kılmak için fantastikten yararlanma yöntemini kavrayıp çok doğru yorumlayan çevirmen ve sevgili dostum Herkül Millas bu özelliği şöyle açıklıyor. Bakıp görmediğimiz, işitip anlamadığımız, içinde yaşadığımız ama bilincine varamadığımız bir dünyayı tartaklayan bir dille ve Ozan'ın da dediği gibi bir dirsek dürtüşüyle çizebiliyor Ariostos. Her günkü yaşamımız bu. Büyük olaylar yok. Ellerimiz, bulutlar, bir sokak, yoldaki çocuk, şapkamız, Ozan'ın projektörü altında yeniden beliriyor, denizin altında, derinde ışığa tutulan balıklar gibi renk kazanıyor dünyamız. Devinen, gören ve belki de konuşan, yaşama etkin olarak katılan nesnelerin ortasında ve karşısında bir Charles Ariostos, bir Fernandel Ariostos, bir herkes Ariostos, bir evren Ariostos'un herkesi, her şeyi ve kendi benini babacan bir bakışla süzdüğünü duyumsuyoruz. Fatih'ten çok yenik bir Ariostos bu. Ama yenilgisini bildiği ve tanıdığı için de bir gerçek Fatih. Ezik gibi görünse de bir engellenmiş değil. Yenilmiş ama ezilmemiş ve kendi kendini ezmemiş. Öte yandan bir kurban da değil kesinlikle. Çünkü suçlama da yok. Neden sorusunu soracak olsak bunun yanıtı gayet açık. Çünkü kendini sakarlaştıran, beceriksizleştiren, zaman zaman da gülünçleştiren yaşamı durmadan olumluyor. Ritsos ne der bilemem ama ben ileride übüleşmeye aday bir kimlik seziniyorum Ariostos'ta. Yaşadığı anı gözetleyen ve süzen, bir bakış altında yaşıyor. Bu bakışı anlatıyor. Bu bakışı anlatışını anlatıyor. Nesneye kendi beninin gözüyle baktığı gibi, nesnenin gözüyle de bakıyor. Hem kendi gözüyle, hem de nesnenin gözüyle bakıyor kendi benine. Ve anlıyor. Anladığını anlıyor. Kin, öfke, acımasızlık yok anladığı şeye karşı. Ya da bize bırakılıyor bu aşama. Tam tersini, uçsuz bucaksız bir ermiş sevecenliği söz konusu. Bu sanki nedensiz gibi görünen sevecenlik, saçma ve tek düze olduğu sanılan yaşamı en göze çarpmaz ayrıntılarıyla kavruyor ve bu kavrama eylemi gerçekleştiği zaman egemen olan, mutlak sayılan ne varsa gülünçleşiveriyor. Ama yaşamla ve nesnelerle tam bir dayanışma içinde olan Ariostos bunu bir söyleme dönüştürmüyor. Eline geçen tek fırsatı kaçırdığı zamansa söylemek zorunluluğunu duyumsadığı ne yazığı ironiye banmadan ağzına almıyor. Dikkatli Ariostos'un bölüm başlıkları çok önemli. Çünkü metni büyük bir parantezin içine alıyorlar. Bu sayede bütün fazlalıklar eleniyor. Bütün yükseklikler ortaya çıkıp önünüzde kocaman bir kapı açılıyor. Örneğin 15 günlük ücretli izinde öylesine küçük ayrıntılara giriliyor ve bu ayrıntılar öylesine büyüyor ki birden kavruyoruz. Görmek için özgür olmak gerek. Kaba bir alegori kesinlikle söz konusu değil. Bir alegori bile söz konusu değil. Nesnenin kişileşmesini amaçlayan yalnızca görsel değil, zihinsel, beş duyusal, algısal ve sezgisel betimlemelerde nesnenin özündeki tansığı yaşıyoruz. Nesne, duygu ve düşünceye dönüşüyor. Ariostos'ta, Herkül Milas'ın da çevirmenin notunda belirttiği gibi tansıklı, özel bir dille karşı karşıyayız. Hem yabanıl hem yapay bir dil. Bütünle ayrıntıyı aynı anda kavramak ve yansıtmak isteyen çok boyutlu, çok katmanlı, devingen bir dil. Kendi kuralını kendisi koyan, bunu yaparken de kendisini değil, nesneyi amaçlayan, diri, canlı ve gerçek bir dil. Bu nedenle de bütün karmaşıklığına karşın bizimle iletişim kuran geçişli bir dil. Kendi özünü amaçlayan, matlaşmaya yargılı bir sünger dil değil. Bu yüzden bu yükün altında ezilmiyor, ağırlaşmıyor. Saydam, hızlı devinimli, geçirgen bir dil. Kimi yerlerde düz yazıdan çok şiire yakın, metnin doruklarda gezmesinin nedeni de bu olmalı. Şiirsel eyleme ve anlama dönüştüğü için etkin ve çağrışımlı bir dil. Nesne dil, yaşam dil. Gerçeğin ve gerçeküstünün, dinginlik ve karabasanın, olağan ve olağanüstünün, meczup, vizyoner ve bilgenin, kara mizah ve mucizenin, yaşamı, insanı ve olağanı kutsamaya ve yüceltmeye atandığı bu çağımızın ezgiler ezgisi gerçek bir başyapıt. Nesneden ve gündelik yaşamdan insanın özüne, iç dünyasına ve imgelem gücüne giden yolu yürüyüp geçtiğimizi kitabın sonuna doğru anlıyoruz. Bu nedenle alçak gönüllü bir yapıt dikkatli Ariostos. Ariostos bir yerde, tablodan kayıp kırılan bir bardağın gürültüsünü duyuyorum diyor. Benim tablodan düşen ve aynı zamanda gene benim yerden cam kırıklarını toplayan, ötekiler üzerine basmasınlar diye. Ben, dikkatli Ariostos. Böyle diyor, kendi omzuna dokunup. Şşt, Ariostos diyen bir Ariostos. Sonunda içim açılıyor. Sevgili Ariostos diyorum omzuma dostça vurarak. İçindeki ışığı bir başkasına aktarmaktan başka bir şey istemeyen Ariostos. Kendi gülümsemesini gülümseyen Ariostos. Aramızda teptil dolaşan bir Prometheus olmasın sakın bu dar gelirli Ariostos. Böyle bir sorun kitabı Ritsos'a yaraşan bir Türkçe ve Türkçenin özel bir diliyle çeviren Herkül Milas'ı bu çaba ve sonunda ulaştığı başarıdan dolayı kutlamak gerek. Ama dikkatli Ariostos, ne tuhaf şeyler, dirsekle dürterek ve öteki 6 roman, toplam 9 roman şimdilik, dilimize çevrilmezse yalnız kalacak bir yapıt. Bu yalnızlığa engel olmak, Herkül Milas'ın ve okurların elinde. Özdemir İnce, Ankara, 12 Ocak 1987. Uyanış. Ben Ariostos'um. Bu adı ben seçtim kendime. Nasıl ve neden seçtim bilemeyeceğim. Şimdi tek bir harfin yer değiştirmesiyle, yani bir O'nun yerinden kaydırılmasıyla
Aoristos olduğumu görüyorum. Hoşuma gidiyor bu. Bir alışkanlığım var. Gazetemi ceketimin iç cebine sığacak şekilde dörde katlarım. Hiç kimse sezemez gazetemin varlığını. Ama ben biliyorum ve gülümsüyorum. Akşamları bulmaca çözmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman beceremiyorum. Kalemi ve karalanmış gazeteyi masaya bırakıyorum ve pek kolay olmasa da yatıp uyuyorum. Sabahleyin güneş uyandırıyor beni. Kocaman bir tahta sandığı bizim eve taşıyan hamalın sırtı gibi dört köşe bir güneş. Gürültüyle döşemeye bırakıyor sandığı ve birinin bunu Uruguay'dan ya da Paraguay'dan ya da Paranuay'dan gönderdiğini söylüyor geveleyerek. Biraz tedirgin oluyorum. Şaşırıyorum ve bir güçsüzlük duyuyorum. İçinde ne var bilemiyorum. Belki de şu yaldızlı kağıttan yapılma taç ya da bir sürü düğmeli bir asker kaputu. Ya da gazetelere sarılmış ve talaşın içine sıkıştırılmış bardak falan da olabilir. Bilemiyorum. İster misiniz? Tanımadığım bir amcam ölüp tüm malını mülkünü bana miras bırakmış olsun. Ben şimdi nasıl ısmarlayacağım ölüm ilanlarını? İşin yoksa uğraş dur. Eksik olsun bu miraslar ve göreceğin hayır. Ellerimi oynatıyorum uyandığımdan emin olmak için. Kalkıyorum. Masaya yanaşıyorum. Mektubu zarfa koyuyorum. Böylece diyorum devamımı bulabileceğim. Ve terliklerim eskidi. Başıma bol su döküyorum. Suçsuz. Çiçeklerin bir merdiveni tırmalırlarken avludaki küçük havuzda yıkanan kuşlar gibi başlarını sağa sola salladıklarını anımsıyorum. Bunu açıklıkla çok kolayca duyumsayabiliyorum. Yanı başımızdaki arsayı ölçtükleri zaman da aynı sarsılmaz inançla bahçeli bir ev yapacaklarını, bahçenin parmaklıklı olacağını duyumsamıştım. Balkonunda biri sarı, üç battaniyeyi havalandırdıkları o çökecekmiş gibi duran eski yapının tam karşısında olacaktı ev. Ve battaniyeler öylesine ısınırlar ki tüylerini dökerler alttaki ısırganları tüylere boğarak. Hanım elinin parmaklıklara nasıl sarılacağını bile biliyorum. İşte diyorum, dört katlı bir evin arkasında kıvrılan demir servis merdivenini tırmanan yeşil önlüklü bir hizmetçi kız gibi. Benim de gizlerim var ve gülümsüyorum hiçbir şeyden kuşkulanmayanları düşündükçe. Bugün örneğin Sintagma meydanında sağ kulağı biraz aşınmış bir adam ilişti gözüme. Çok ilgimi çekti. Olacak şey mi bu diyorum kendi kendime. İster misin fare yemiş olsun kulağını? Deponun altında ağzı açık uyurken soygundan sonra. Polislere yaklaşıp gösteriyorum adamı. Ama hiçbir şey anlamıyorlar. O zaman ceplerimden çıkarıyorum bir notlarımı. Yazdığım küçük kağıtları. Birkaç diş çöpünü, sigara paketimi. Dolabın, evin, çekmecelerin, valizin anahtarlarını. Say, arkadaşım mektubunu yanıtlamayı unutmuşum. O yerlerde yeşillik bol olmalı. Ve uyanmak için de bir saat debelenmek gerekmiyor herhalde. Ve işte, tuhaf, bu da ne? Gazetemin yerinde kaygan, kadife gibi yumuşak bir şey var. Bir cüzdan. Üzerinde Prens Hopeikyo'nun altından baş harfleri. Kim soktu bunu cebime? İlk fırsatta elektrik direğinin dibine fırlatıp atmalıyım diyorum. Ya görürlerse? İyisi malı koyayım. Kim bilir içinde ne var, belki de kaplıcaların fotoğrafları. O zaman omzuma bir el dokunuyor. Evlerin arasında, çeşitli evlerin arasında yol alıyoruz. Ve evler beyaz mı beyaz? Gözlerim yanıyor beyazlıktan. Konuşmuyorum. Evler hiçbir zaman bu denli beyaz olmamışlardı. Ne de iç bölümleri bu denli karanlık, sıcak ve tozlu mobilyalarla. Neden öyleyse tutuyor beni bu el? Biliyor oysa, bilmemesi olanaksız, o olmadığımı ve biliyor hiçbir zaman ondan kaçamayacağımı. Yol üstü. Geçenlerde bıçağımı bilemesi için bir bileğiciye verdim. Şimdi tamam. Bir boyunu kesermişçesine rahatlıkla ve o hoş tadımla kesebiliyorum ekmeğimi. 1-2-5 dilim. İştahım açıldı. 5-10 boyun. Ellerimin kada bulanmış olduklarını duyumsuyorum. Kıvanç duyuyorum. Parmaklarım dizlerimin üstünde bir resmimi çıkartırsam diyorum. Evet, parmaklarım açık. Hani devlet tiyatrosunun köşesinde taşradan gelmiş yeni evlilerin ellerini fotoğrafçı nasıl birleştirirse işte öyle. Kanlar görülebilecek biçimde. Ayaklarımda rugan potinler olacak. Ve kesik başların arasında, kendi vurduğu aslan ve kaplanların ortasında duran acımasız ama yakışıklı bir Afrika avcısı gibi göze batacağım. Gene de anlayışlı ve alçak gönüllü olacağım. Bir çocuğu yoldan çevirip karamel alacağım ona. Hatta top yerine ona bir de baş armağan edeceğim. Sonra Keseryani yöresine gidip aynı anda 10 lastik topla oynarken Charleston yapan bir hokkabazın gösterisi için bedava bilet dağıtacağım. Şaşırtıcı bir oyunu izlerken ve heyecanlanıp gülümsedikleri zaman ne güzel oluyor yoksulların yüzleri. Özellikle güldükleri zaman. O zaman büromuzun şefini bile bağışlayabilirim. Geçenlerde beni çağırıp uyarıda bulunan, sözde olmayacak bir dikkatsizlikle bazı evrağı karıştırmışım. Yok, nasırımın sancıdığı başka bir gün büronun arkasında pabucumun tekini çıkarmışım. Başka bir günse yakama koca bir kasımpata iliştirmişim. Konuşurken parlak cilalı kara büronun üzerinde duran eldivenlerinin tekini pek belli etmeden itiverip yere düşürdü beni denemek için. Eldivenin içi herhalde hayvan derisiyle kaplanmıştı. Koyun ya da tavşan derisiyle, aslan derisiyle değil. Ve doğal olarak ben bu eldiveni yerden alıp görgülü bir biçimde ona sunmalıydım. Ama hayır, böyle bir şey olamazdı. O zaman keskin sert madenden bir dik üçgen oluşuverdi. Köşelerinde ise şefin bakışı, eldiven ve benim bakışım duruyordu. Artık konuşmamız bu üçgenin içinde sürdürüldü ve eldiven fırlatmanın hasımlar için ne anlama geldiğini çok iyi duydum içimde. Bana bırakılmıştı silahların seçimi. Nasıl silahtı bunlar tanrım? Bir yanda bir deste kılıç, öte yanda bir sürü tabanca. Bunlar nasıl tutulur elde? Nasıl da soğuktur maden? Ve yanımda kim duracak tanık diye. Gudi'den ötede, ıssız, sarı otlu, çorak yörede buluştuğumuz zaman. Karşımda namluyu görüyorum. Sonsuz boyutlara erişiyor. Beni içine emen mıknatıs güçlü bir mağara oluyor. Kayboluyorum şimdi. Karın üstü sürünerek bu namlunun içinde ve yalnızca ayaklarımın dışa sarktıklarını ve debelendiklerini biliyorum. Başım bir çıkıntıya tosluyor. Bir ufacık tık sesi ve sonra hiçbir şey. Üstümde soluk konuşmalar. İsimsiz bir yörede akıp giden bir arabanın gürültüsü. Taşların üstünde atların nal sesleri. Her şey nasıl durgun. Işık bile kendi içinde kaybolmuş. Ve ben bütünüyle kendi içimde çok yorucu bir yolculuktan sonra evine dönen biri gibiyim. Ağır ağır göz kapaklarımı aralıyorum. Yanı başımda bir bayan, perdecikleri örtülmüş kapalı arabanın içindeyiz. Eli alnımda. Sessizlik dolu ince bir el. Duyamadığım bir sesle soruyorum. Yağmur mu yağıyor? Duyulmayan bir ses yanıtlıyor. Biraz önce güneş çıktı. Biraz önce. Uyu sen. Gene yumuyorum gözlerimi ve hastalıktan yeni kalkmış bir çocuğun ikindi odasının pencere camındaki sineğin vızıltısını andıran uzak takırtısını duyuyorum arabanın. Güncellik. Bir an için, yalnız bir an için sessizliğe bakıyorum gözlerinin içine. Sonra yumuyorum gözlerimi. İnsanlara karışıp yürüyorum. Duvarlara sürtünerek gidiyorum ama gene de çarpıyorum geçenlerin dirseklerini. Gece susayıp uyandığında ve mutfak bilinmez bir yöne yer değiştirdiğinde, karanlığın içindeki masanın köşelerinde de serttir bu dirsekler. Veled'in biri parmağıyla beni gösteriyor. Bak, kör geçiyor diye bağırıyor. Ben anlamazlıktan geliyorum. Aceleyle piyango bileti satan seyyar satıcıyı durdurup numarasını beğendiğim bir bileti seçiyorum. Ne zaman çekiliyor acaba biliyor musunuz diye soruyorum. Parayı alıp dönüp gidiyor satıcı. Paranın üstünü de vermiyor. O zaman gözlerimi yummayı unutmuş olduğumu anlıyorum. Yumuyorum. Yolun sonunda. Belki de bulutlar sorumludur bugünkü keyifsizliğimden. Ancak ben nedenini bulmak için kafa yormuyorum. Ekmek kırıntısından kurtulmak ister gibi ellerimi çırpıyorum ve ne olursa olsun diyorum. Biniyorum tramvaya. Çok kalabalık. İyi ki biri kalkıyor ve hemen oturabiliyorum pencerenin yanına. Şimdi diyorum, bilet parasını da vermesem. Bu kalabalığın içinde biletçinin ruhu bile duymayacak. Kayıtsızca pencereden dışarı seyredeceğim ve o bilet aldım sanacak. Hayır hayır, herkes aynı şeyi yapıyor, anlayacak. En iyisi doğal ve doğru dürüst bakayım biletçiye. Ama gözlerim dayanamıyor, güneş kamaştırıyor. Bir ufak zincirle oynuyor parmaklarım. Biletiniz bayım diyor biletçi. Ben aşağılar gibi ve biraz da öfkeyle bakıyorum. Bir tane daha mı alayım dercesine. Ama o bakışıma kanmıyor, diretiyor. O zaman siyah kravatlı bir beyi gösteriyorum. Beyefendi aldı bileti benim için diyorum. O salak adamsa telaşlanıp karşı çıkıyor. Tanımıyorum ben beyi diyor. Biletçi zili çekiyor 3 kez, tramvay duruyor, indiriyorlar beni. Sırtımda toplanan binlerce bakışın gürültüsünü duyuyorum içimde. Üzerine bir sürü toplu iğne ve dikiş iğnesi çeken bir mıknatıs parçası olmuşum sanki. Ama hemen hemen hiçbir iğneleme duymuyorum. 3 tane Foucault cigarası alıyorum. İlkini tüttürüyorum yoluna devam eden tramvaya bakarak. Parmaklarımla kolaylıkla ve beklemediğim bir ustalıkla oynayabildiğim uzun ince bir bastona dönüşüyor cigaram. Yürüyorum ve birden ayakkabılarımın inanılmaz bir biçimde büyüdüklerini ve dışa doğru döndüklerini anlıyorum. Yolun sonunda sırtını bana dönüp uzakta gözden yiten Charlotte'un silüetini bana dışa doğru döndüklerini anlıyorum. Yolun sonunda sırtını bana dönüp uzakta gözden yiten Charlotte'un silüetini gittikçe daha ufak göstererek durmadan daralan ve giderek kapanan ışıltılı bir çember seçebiliyorum. Zorluk. Krallık Parkı'nın önünde oturup geçenlere bakıyorum. Dosdoğru gözlerine bakıyorum. Sonunda göz kapaklarını indiriyorlar ister istemez. Şu çizmeli albay ve bu simit satan çocuk bile. Kurulanmış kahve fincanı gibi kuru duyumsuyorum gözlerimi. Bazen ağırlaşıyor kapaklar. Ve o zaman ben bir kırık diş çöpüyle onları destekler gibi ya da monokl takar gibi bir davranışta bulunuyorum. Sonunda yorgun düşüyorum ve geçenlerin ayaklarına bakıyorum. Adımlarını sayıyorum. 1, 2, 10, 93. Tuhaf. Ayağın tekini yere basınca ötekini kaldırıyorlar. Havada pabuçlarını tartar gibi. Ben de öylesine basit, öylesine özentisiz yürümeyi deniyorum. Beceremiyorum. Çünkü ben biliyorum ki bu yöntemle pabuçlarını tartıyorlar. Bunu öğrenseler belki kendileri de yürümeyecek artık böyle. Olsa olsa bir bakkalda pabuçları bir teraziye koyup kilosunu tam ve kesin olarak öğreneceklerdi. Ve sonra pabuçları da, tartmayı da, kilosunu da unutup ayakları çıplakmışçasına ya da ayakları hiç yokmuşçasına bile güzel yürüyeceklerdi. Pabuçların bu arada çürüdüklerini ve ağırlıklarının değişmekte olduğunu düşünmüyorlar bile.